gerçekten. Dolayısıyla adımız bile uyumlu için.
Hayatın sesleri.
Türkiye'de saatlerimiz 15.07'yi gösteriyor ve başkentten selam, sevgi ve saygılarımızı sunarak başlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Evet, dün Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentine 3. kez bomba düştü sevgili dinleyicilerimiz. Ancak bugün sanki dünkü yaşananları silmek istercesine Ankara'da sabahtan itibaren bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyor. Hatta geçmişteki izleri silmek istercesine hiç dinmeden yağmur yağıyor ve yağmaya devam edecek görünüyor sevgili dinleyicilerimiz. Terörü ve terörü destekleyenleri biz de bir kez daha kınıyoruz. Ve Hayatın Sesleri'nde bugün de siz sevgili dinleyicilerimizle 15.55'e dek birlikte olacağımızı hatırlatarak başlamak istiyoruz. Program yapımcılarınız Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Çankaya, kumanda masasında Baykal Alavant ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Sizleri de programımıza beklediğimizi hatırlatalım hemen. 0090-312-463-3419 ve 463-3421 numaralı telefonlarımızdan ulaşabilirsiniz. Hayatın Sesleri programına programımız boyunca. hayatinsesleri@trt.net.tr bizlere ulaşabileceğiniz elektronik posta adresimiz. Facebook, Twitter ve Instagram'daysa yine Hayatın Sesleri diye aradığınızda bizlere ulaşmanız, buradan da bizlerle iletişime geçmeniz mümkün. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin şimdi ilk müziği geliyor kulaklarınıza.
Yüzme bilmeden daha, deniz görmeden, hiç güneşte yanmadan. Şimdi ölmek istemem, bir kalbi sarmadan. Aşkı tatmadan daha, onunla sarhoş olmadan, hiç sevişmeden daha. Şimdi ölmek istemem, daha hiç gülmeden. Çoban yıldızı
Türkiye'de saatlerimiz 15.11'i gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz ve gözlerimiz dünyaya açılan penceremiz diyoruz. Göz sağlığımızı etkileyen faktörler neler? Genetik ya da doğumsal sorunlar dışında göz sağlığımızı korumak için neler yapabiliriz? Bu ve buna benzer soruların cevaplarını almak üzere stüdyo konuğumuzla siz sevgili dinleyicilerimizi tanıştırmak istiyorum. Göz hastalıkları uzmanı Doktor Sayın Hilmi Çuhadaroğlu bizlerle birlikte. Merhabalar efendim, hoş geldiniz.
Merhaba. Hoş bulduk.
Evet, gözlerimiz dünyaya açılan penceremiz dedik doğduğumuz andan itibaren ama karşılaştığımız o kadar da çok sorun var ki. Nereden başlayalım, çocukluktan mı?
Çocukluktaki göz sorunlarından başlayalım isterseniz.
Peki, buyurun,
sonra
lütfen.
Erişkinlere doğru gidelim.
Tamam.
Nedir? Birçok sağlık, gözle ilgili sağlık problemi bebeklik hatta anne karnında başlayabiliyor. Örneğin yeni doğan bir bebeğin göz tansiyonu problemi olabiliyor. Yeni doğan bir bebeğin katarakt problemi olabiliyor. Veya yeni doğan bir bebeğin iki gözünün arasında numara farkı olabiliyor. Dolayısıyla
bunlar bir de zor fark edilen şeylerdir herhalde bebeklerde.
Aynen öyle. Ben de tam onu söylemek üzereydim. Bizim önerimiz şu. Yeni doğduğunda bebeği bir göz hekimi mutlaka muayene etmeli ama ondan sonra bir buçuk yaşında bu muayene yine bir göz hekimi tarafından tekrarlanmalı. Ondan sonra da bir iki senede bir bu muayeneler periyodik aralıklarla yapılmaya devam edilmeli ki bir göz sağlığı problemi atlanmasın, zamanında teşhis edilsin ve yapılabilecek bir şey varsa da geç kalmadan, geri dönüş olmayan noktalara gitmeden düzeltilebilsin.
Evet, peki ilerleyen yaşlarda ne gibi sorunlar ortaya çıkıyor?
Genellikle orta yaş ve üzerinde de göz tansiyonu, katarakt, sarı nokta hastalıkları, A tabakayla ilgili zaman içerisinde ortaya çıkan sorunlar çok sık karşılaştığımız problemler, göz problemleri. Çocuklukta veya bebeklikte iki göz arasındaki yüksek farka bağlı göz tembelliği problemleri. Bunlar belli bir yaştan sonra da müdahale edilemeyecek şeyler. Dolayısıyla her türlü sağlık probleminde olduğu gibi göz konusunda da zamanında tespit edilmesi, adının doğru konulması ve gereğinin yapılması çok önemli.
Bunun için de belirli aralıklarla belki göz hekimine gitmek gerekiyor ama onun periyodu var mıdır?
Bir iki senede bir. Eğer uluslararası istatistikler şunu söylüyor, bir iki senede bir göz doktoruna rutin muayenenizi yaptırırsanız geri dönüşü olmayan göz sağlığı problemleri yaşamazsınız.
Evet. Bu arada bugün tıp bayramı. Bayramınız da kutlu olsun. Biz dünkü yaşadığımız acıdan dolayı gerçekten her şeyi unutmuş durumdayız. Devam edelim kaldığımız yerden.
Çok teşekkür ederim. 14 Mart bizim için çok anlamlı, biz hekimler için. Ama bazen insan sorguluyor. Hakikaten siz birer birer insanlarla, sağlığıyla uğraşıyorsunuz. Sonra bir anda onlarca kişi ölüyor, yüzlerce kişi yaralanıyor.
Evet.
Biz ne yapıyoruz falan diye sorgulamaya başlıyorsunuz. Çok üzücü tabii hepimiz.
Evet,
hakkında.
Elbette. Şimdi göz tansiyonu dediniz. Göz tansiyonundan birazcık söz edelim isterseniz. Göz tansiyonu 40 yaşın üzerinde mi genelde ortaya çıkar? Yoksa daha erken yaşlarda görülme olasılığı var mıdır? Nedir bunun sıklığı?
Toplumda yaklaşık %2 oranında rastlanan bir sağlık problemidir. En büyük özelliği sinsi olmasıdır. Doğuştan itibaren ortaya çıkabilir. Doğduğu gün bebek göz tansiyonu problemiyle doğabilir. En önemli tarafı sinsi olması, dolayısıyla fark edilememesi. Yani hastanın hiçbir şikayeti olmayabilir. Bazı durumlarda göz tansiyonu kendisini ağrı ve gözde kızarıklıkla, ışığa bakarken ışığın etrafında böyle hareler görmekle çok ileri göz tansiyonu durumlarında ortaya çıkabilir. O çabuk fark edilmesini sağlar ama sinsi olanı, yavaş yavaş artan ve göze zaman içerisinde hasar veren durumlar göz muayenesine gitmediğiniz takdirde siz kör olana kadar ilerler ve fark ettiğinizde iş işten geçmiştir. Toplumda yaklaşık %2 oranında, yani sokaktan geçen insanları muayene etsek yaklaşık %2'sinde rastlayabiliriz. Ama birinci derece yakınında annesi, babası veya kardeşi gibi birinci derece yakınında göz tansiyonu olanların bu riski birkaç kat artıyor, 3-4 kat artıyor. Dolayısıyla bu periyodik muayeneler burada da yine önemli. göz muayenesi sırasında.
Her periyodik muayeneye gidildiğinde göz tansiyonu da ölçülür mü peki?
Muhakkak göz tansiyonu en azından hani ölçülür ya da değerlendirilir. Göz tansiyonunun hasar verebileceği yerlere de muhakkak göz sinirine, A tabakaya bakılır. Dolayısıyla göz muayenesi sırasında eğer gerçekten vakit ayrılmış bir muayene ise mutlaka fark edilir.
Evet. Gelelim miyoplara, miyop ameliyatlarına. Şimdi lazerle çizdirmek çok moda. Ama genelde göz doktorlarının gözlük kullandığını görüyorum ben, şahit oluyorum. Göz doktorları niye çizdirmezler acaba?
Şimdi şöyle, birincisi medyada sanki bu miyop ameliyatları olması gereken çağdaş yaşamın gereği gibi algılatılıyor. Ben hep dostlarıma, hastalarıma şunu söylüyorum. Eğer gözlüğünüzle mutluysanız, yaşantınız içinde size yetiyorsa, bir problem çıkarmıyorsa gözlüğünüzle devam edebilirsiniz. Gözlüğünüzü alternatif olarak isterseniz, gözünüzün durumu da uygunsa, örneğin spor yaparken bir hobiniz nedeniyle gözlük kullanamıyorsanız kontak lens deneyebilirsiniz. Ama hem gözlük hem kontak lens sizin yaşantınızda çok pratik bir uygulama olmuyorsa, bunu bir şekilde gözlüksüz ve lenssiz yaşamaya devam etmek durumundaysanız, o zaman lazer seçeneği var elimizde. Ama lazer hani gözlüğün veya lensin daha iyisidir, en doğru çözümdür gibi algılatmak yanlış. Ben gözlük kullanıyorum ama uzakla ilgili bir sorunum yok. Yakını iyi göremediğim
göz
için kullanıyorum.
Için
ama bize
söyledim.
De hep sorulan bir sorudur. Örneğin yeni girdiğimiz ortamlarda ne iş yapıyorsunuz derler. Göz doktoruyum deyince niye gözlük takıyorsunuz derler. Onun için bunu söyledim. Lazer çok iyi bir seçenek ama kriterlerine uyarak yapıldığı takdirde çok anlamlı. Örneğin gözün numarasının ilerlemiyor olması lazım ki yaptığımız lazerle yaptığımız tedavide aldığımız sonuç kalıcı olsun.
O zaman belli bir yaştan sonra yaptırmak gerekiyor herhalde. Çünkü belli bir yaşa kadar göz ilerliyor. Onun da yaşı nedir?
Şöyle, onun kriterini hiçbirimiz bilmiyoruz. Yani niye göz ilerliyor, ne zaman duruyor, hangi kriterlerle duruyor. Dolayısıyla biz hastamızı birkaç sene boyunca takip ederken gözünün numarası ilerlemez hale geldikten sonra ancak lazer tedavisini sunabiliriz. Bir kere zaten 18 yaş öncesinde çok özel durumlar olmadıkça lazer tedavisini konuşmamamız lazım. Çünkü kişinin kendi bedeni üzerinde fiziksel bir değişiklik yapması için yasal olarak 18 yaşını bitirmiş olması lazım. Gözün numarası stabil olacak, sabit duracak ama aynı zamanda bizim yaptığımız cerrahi bir işlemdir lazerle. Sonuçta da bir yara iyileşmesi söz konusudur. Yara iyileşmesini etkileyecek herhangi bir sağlık probleminin olmaması lazım. Örneğin şeker hastalığı gibi, örneğin kontrolsüz giden bir romatizma gibi, bir guatr problemi gibi iyileşme cevabını etkileyecek bir sağlık problemi olmamalı ki bizim yaptığımız lazerle gözün numarasını yok etmeye yönelik hedeflediğimiz değere ulaşabilelim, yoksa sapar ve hiç beklemediğimiz sonuçlarla karşılaşabiliriz.
Evet, gözlük takanlar, özellikle de gençler, gözlük takınca numaram artar benim düşüncesiyle takmamayı tercih ediyorlar. Biraz da gözlük kullanmaktan hoşlanmadıkları için belki. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz acaba?
Aslında göz konusunda birçok bilinen yanlış bilgi var. Bu da onlardan bir tanesi. Gözlüğü takmak ya da takmamak göz numarasını etkileyecek bir şey değildir. Yalnız belli özel durumlarda, örneğin göz tembelliği olan çocukluk yaş dönemindeki göz sağlığı probleminde o gözlüğün mutlaka takılması lazım. Hatta beraberinde kapama tedavisinin yapılması lazım ki o tembel olan gözü çalıştırıp sağlıklı bir halde görmesini sağlayabilelim. Ama özellikle de 40'lı yaşlarda yakın gözlüğü başladığı dönemde insanlar bunu öteleme eğiliminde oluyorlar. Ne kadar geç takarsam yakın gözlüğünü o kadar iyi gibi düşünüyorlar. Halbuki kendilerine bir sıkıntı yaratmış oluyorlar. Çünkü o yakın gözlüğü zaten taksa da takmasa da kişi yakın gözlüğe ihtiyacı zaman içerisinde 40'lı yaşlarda başlayıp 60'lı yaşlara kadar artarak ilerleyecek. Hiç olmazsa 40'lı yaşlarda yakına bakarken taksın ki kişi yakını net ve verimli görsün, çalışmasını, bilgisayarını, işte telefonunu vesairesini rahat görebilsin. Bu numara ihtiyacı o taksa da takmasa da artarak devam edecek.
Devam edecek, evet. Şimdi vaktimiz de daralıyor. Göz sağlığını korumak için neler yapmalıyız? Örneğin vitaminler, beslenme destek ürünleri ya da yiyecekler. Örneğin havucun çok iyi geldiği söylenir gözlere. Neler söyleyeceksiniz bunlarla ilgili?
Göz sağlığıyla ilgili kişinin normal sağlıklı beslenmesi, yaşam tarzının doğru olması dışında özellikle yapması gereken hiçbir şey yok. Yani hiçbir gıda yok ki özellikle yersek gözümüzün sağlığına faydası olsun. Havuç evet doğru A vitamini içerir ama domateste de vardır. Yani sağlıklı işte salatasını yiyen, proteinini alan, karbonhidratını dengeli bir şekilde alan, hareket halinde olan yani atıl oturarak yaşamayan insanların göz sağlığıyla ilgili göz kontrollerini de yaptırmak dışında özel bir şey yapması gerekmiyor. Özel bir vitamin alması gerekmiyor. Ha, biz bazı özel durumlarda örneğin orta yaş ve ileri yaş grubunda sarı nokta hastalıklarında vitamin öneriyoruz. Ama o vitaminin içerisinde bazı özel başka katkı maddeleri de var. Sarı noktanın iyileşmesine faydası olan. Ama normal bir göz sağlığını korumak amaçlı özel vitamin gerekmiyor. Normal sağlıklı beslenme yeterli.
Evet, malum bilgisayar çağındayız. Bilgisayar kullanımının gözlere ne gibi bir etkisi vardır acaba?
Bu da bize çok sorulan bir sorudur. Acaba ekranlar, cep telefonları, bilgisayar ekranları gözümüzü bozar mı diye hep sorarlar. Hiçbir şekilde bozmaz. Yaydığı elektromanyetik radyasyonlar 1-2 santimetrede kalır. Sadece bu tür uğraşlar içerisinde olan kişilerin göz sağlığı problemlerini daha kolay fark etmeleri söz konusu. Yani ekranda bir şeyler yapıyorsanız iyi göremediğinizi daha erken fark ediyorsunuz. O zaman da işte acaba benim ekran mı gözümü bozdu gibi bir düşünce oluyor, bir bağlantı oluyor. Ama içiniz rahat olsun.
Kalıcı bir zarar
hiçbir
vermez.
Hiçbir şekilde yorulursunuz, dinlenince de geçer.
Evet. Peki biraz da göz damlalarından söz edelim isterseniz. Göz damlaları hemen konjüktivit olur, gider bir damla alırız. Kendi başımıza kullanmaya başlarız. Tabii bunun zararlarını bile bile çoğu zaman da bilmeden belki.
Göz damlası, o kadar çok göz damlası var ki her birinin etken maddesi çok farklı. Dolayısıyla hani halk arasında konjonktivit nedeniyle bir damla alıp kullanmak bile bazen çok yanlış şeylere, sonuçlara yol açabiliyor. Çünkü damlaların içerisinde antibiyotik var, antiinflamatuar var, kortizonlar var, suni gözyaşları var. Bin bir tane göz damlası var. Dolayısıyla bir hekimin önerisi olmadan göz damlasını rastgele kullanmak gerçekten çok sıkıntı yaratabilecek bir şey.
Evet. Son olarak da özellikle biz kadınların göz altı morlukları için neler söylemek istersiniz?
Göz altı morluğu veya göz altlarındaki torbalarla ilgili hemen özetleyeyim. Evet. Bu sadece ve sadece bir estetik problemdir. Göz sağlığıyla ilgili sizin başınıza problem açabilecek bir şey değildir. Ama ne yapılabilir? Göz altı morlukları cilt altındaki toplar damar sisteminin cilde yakın seyrettiği durumlarda morluk olur. Bir de o torbalanmalarda bir cins fıtıklaşmadır. Estetisyenler veya plastik cerrahlar bununla ilgili çok abartılı durumlarda müdahale ederek sizi rahatlatabilirler. Ama gözünüzün sağlığıyla ilgili olumsuz bir tehdit veya bir risk faktörü değildir.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz efendim konuğumuz olduğunuz için, bizleri bu konuda aydınlattığınız için. Sağ olun, var olun. Gözlerimize iyi bakıyoruz. Yılda bir ya da en geç 2 yılda bir kontrole gitmeyi de ihmal etmiyoruz.
Ben çok teşekkür
ediyorum.
Biz teşekkür ediyoruz. Böyle anlamlı bir günde sohbet edebildiğimiz
teşekkür
için.
Teşekkür ediyoruz. Tekrar bayramınızı kutluyoruz biz
teşekkür
de. Sağ olun, var olun. Sevgili dinleyicilerimiz, göz hastalıkları uzmanı Doktor Sayın Hilmi Çuhadaroğlu'ydu konuğumuz. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz ve yeniden müziğe dönüyoruz.
Hasretler ayrılıkla başlar, yanar yürek. gece ağlar. Bütün anılar canlanıverir. Sanki bitmemişler gibi. Yolu gösteren giden sevgili geri dönecek gibi. İçin için har gibi kaplar bütün benliğini. Bir garip olursun bunun ardından. Bazı bir rüzgar gibi eser ayrılık yeri. Giden sevgilinin ardından.
Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz ve şimdi bir telefon bağlantısı yapmak istiyoruz. Engelsiz Dünya Platformu Genel Koordinatörü Sayın Hasan Feyzi Giray var telefon hattımızda. Efendim merhabalar, iyi günler, hoş geldiniz Hayatın Seslerine.
Merhabalar efendim. Öncelikle sizlere, bütün dinleyicilere sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum.
Teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun, var olun. Evet Sayın Hasan Feyzi Giray, 3. CNR Kitap Fuarı'nda Engelli Yazarlar, Engelsiz Kalemler adlı etkinlikte okuyucularla bir araya geldiler. Engelsiz Dünya Platformu'nun genel koordinatörü olarak sizden şunu öğrenmek istiyoruz. Ne zaman başladı, ne zaman sona erdi fuar? Bir de Engelsiz Kalemler'in çıkış sebebinden bize söz eder misiniz lütfen?
Öncelikle nezaketiniz için teşekkür ediyoruz. Vakit ayırdığınız böyle güzel bir hassas bir konuya. Ben de hızlıca bilgilendirmeye çalışayım. Öncelikle bu Engelsiz Kalemler, işte Uluslararası Yayın, Dergi ve İletişim Fuar Programı'nın çıkışı bir araştırmaya dayanıyor. Ülkemizin bilinen kuruluşlarından genel araştırmanın yıllar önce yaptığı bir araştırma var. Ülkemizdeki engellilerin algısıyla ilgili. Biz o araştırmada şunu gördük. Her iki taraf birbirini nasıl görüyor, algı nasıl diye. Bu algının sonuçlarından bir tanesi çok önemliydi. Eğer kültürel rehabilitasyonu sağladığımız takdirde birlikte yaşama kültürünün çok gelişeceğine dairdi. Ve bu araştırmanın üzerine biz pilot olarak Bağcılar Belediyesi'nde İstanbul'da bir yazarlık atölyesi açtık. İsmi Türkiye'nin Yeni Yazarları ve Altın Kalem Ödülleri diye. Burada 13 tane engelli seçtik. 13 tane de engelli olmayan üniversite öğrencisi seçtik ve bunları kursa aldık. Kurs içerisinde tabii yazarlık atölyesinde engelli ve engelsiz beraber çalıştırdık. Hep birbirlerinden bir şeyler öğrenerek devam ettiler. Ve kursun sonunda da bu arkadaşlarla bir de yarışma yaptık. İlk 3'e giren arkadaşlar tabii çok biz sonuçlarımız için çok şaşırtıcıydı. Görme engelli grup 1. oldu. Spastik engelli grup vardı. Öyle adlandırmama bakmayın. Sadece bir grup olarak böyle adlandırmadım. Sadece inceliklerini vermeye çalışıyorum.
Elbette.
Yine ve bir bedensel engelli grubumuz vardı. Onlar da 3. oldular. Ve bu format bittiğinde tabii bizim çok şaşırdığımız şeyler oldu. Çünkü hep biz onların bedensel engel kısmına bakıyoruz ama zihin dünyalarında tabii engelli olmayan arkadaşların potansiyeli çok gelişmiş durumda. Onu gördük. Ve 3 yıl boyunca bu dediğimiz yazılık atölyesi 3 yıl önce bitti. Ve format gereği şunu söz vermiştik. İlk 3'e giden arkadaşlara 3 yıl boyunca destek olacağız ve eserlerini çıkartma sözü verdik. 3 yıl boyunca biz onları 3 türlü gözlemledik. Bir tanesi, evet, bu olay onların hayatlarına nasıl yansıyor? Rehabilitasyona nasıl katkıda bulunuyor? Ailelerinde nasıl bir gelişim oluyor? Çevresi nasıl bir gelişim oluyor diye geldiğimiz noktayı söyleyeyim efendim. Geldiğimiz noktada geçen yıl bunun sonuçlarını gördük. 3 şey çıktı ortaya. Bir tanesi, ismini vermeyeceğim ama sadece vakayı anlatmak adına söylüyorum. Spastik engelli olan arkadaşımız, yani bu 2. olmuştu. Hayali polis olmaktı. Ve şu anda bu konu bir roman yazdı. Özellikle 4-5 yıl önceki o hırçın hali gitti. Şu anda kitap yaz, 2. kitabını hazırlanmaktan başka bir şeyle meşgul olamıyor. Yani burada şunu gördük. Kendi yeteneğini, kendi potansiyelini gördü. Bu minval onun en çok rehabilitasyona katkıda olan bu oldu zaten. Ve ilk akabinde bir tane konu daha söyleyeyim. Mesela görme engelli arkadaş 1. oldu. Onun herhalde istihbaratçıydı. İstihbarat romanı yazdı. Biz onlar aslında çok bir şey yapmadık. Sadece o engelli yeteneklerinin ve üretim potansiyelinin farkına varmalarını sağladık.
Evet, aslında engelleri aşmak elimizde. Ne evet. Güzel bir çalışma. Şimdiye kadar bu tür olayları gerçekleştirdiniz. Bundan sonra neler yapacaksınız? Hedefinizde neler var acaba?
Şimdi efendim şöyle yaptık. Zaten araştırma sonucuna hemen baktık. Bu çok önemli bir olay. Yurt içinden ve yurt dışından 7 ülkeden konuklar davet ettik. 27 ülke geldi ve kuruluşlara da davet ettik. Bu engelsiz kalemlerin özelliği şudur efendim. Bu aslında tek başına bir fuar programıdır. Bu sene pilot olarak yapıldı. Bundan sonra tek başına yapılacak. Buraya şöyle bir şart koşuyoruz. Diyoruz ki bundan sonra seneler için bu fuara engellilerle birlikte yaşama kültürü konulu yayın, dergi ve iletişim faaliyetini varsa katılabilirsiniz. Yani bir dernek buraya katılamıyor. Derneğin bu şekilde çalışmaların olması lazım veya bir kuruluşun. Bundan sonraki çalışmalarımız şu efendim. Hızlı biçimde yazarlık atölyelerini geliştiriyoruz. Yani burada yıl hedefler konuldu. 2022 yılına kadar 200 tane engelli yazar ve çizer yetiştireceğiz. Sadece yurt içinden değil, yurt dışına da bu hizmet veriyoruz biz.
Evet.
Bu önümüzdeki yıl daha çok uluslararası bir kapsam haline gelecek. Çünkü birkaç ay içerisinde şu anda bizler Engelsiz Kalemle Dünya Kültür ve Sanat Birliği'ni kuruyoruz. Ve bu kuruluşa dünyanın ilk etapta 12 ülkesinden katılım olacak. Yani sadece bunu bizim için, ülkemiz için yapmamış olduk. Bütün dünyadaki, çünkü engelleri biz ortak sorumluluğumuz kabul ediyoruz. Onlar adına yapmış olduk efendim.
Evet efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten engelsiz bir dünya platformunda yine görüşmek dileğiyle, engelleri aşmak yine elimizde diyelim. Ve size çok teşekkür edelim Sayın Hasan Feyzi Giray. Sağ olun, var olun efendim.
Kapatmadan önce bir husus daha belirtmek istiyorum. Bu fuarda çok önemli bir program vardı efendim.
Buyurun.
9 dakika yeterli isminde. Kişiler zaten bu fuarda en çok o gördü. Onu söyleyeyim, yazarlar haricinde.
Evet.
Kişilere biz bir eğitim programı sunduk efendim. Bu eğitim programında önce bir test oluyorlar. 7 dakikalık bir video seyrediyorlar. Akabinde son test oluyorlar. 9 dakika içerisinde bütün engel gruplarıyla birlikte yaşama kültüründe doğru iletişim metotlarını öğreniyorlar. Ve akabinde onlara bir sertifika veriyoruz. Ve Orman Bakanı'na çok teşekkür ediyoruz. Bu eğitim alan herkese de biz bir fidan dikiyoruz onun adına.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Yine başka bir programımızda sizi stüdyomuzda ağırlayalım ve bu konuyu daha detaylı konuşalım efendim.
İnşallah efendim. İnşallah.
Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun.
Ardıma düşüp de yorulma ölüm, var git ölüm bir zaman daha, gene gel akıbet alırsın, kovmazsın beni, var git ölüm bir zaman daha. Gene gel, şöyle bir zamanlar yiyip içerken, yiyip içip yaylalarda gezerken, gene mi geldin ben senden kaçarken, var git ölüm bir zamanda. Yine gel, çıkıp bozkurtlayın, ulaşamadım yalan dünya, sana çıkışamadım eşimle dostumla buluşamadım, bari git ölüm. Karaca oğlan derdi, derdim çok beter. Bahçede bülbüller şakıyıp öter. Anayı babayı dün aldın yeter. Var git ölüm bir zamanda, yine gel. Çıkıp bozkurtlayın, ulaşamadım yalan dünya, sana çıkışamadım eşimle dostumla buluşamadım, var git ölüm bir zamanda, gene gel. Karaca oğlan derdi, derdim çok beter. Bahçede bülbüller şakıyıp öter. Anayı babayı dün aldım yeter. Var git ölüm bir zaman daha gene gel.
Olur alın teri. Ve sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri'nin işte son bölümündeyiz. Ekmek Olur Alın Teri köşemizde. Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Araştırma Görevlisi Doktor Sayın Işıl Kurnaz yine bizlerle birlikte. Merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar.
Ve yine Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü bir başka araştırma görevlisi Okan Güray Bülbül bizlerle birlikte. Merhaba, siz de hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, bugün çalışma hayatının önümüzdeki günlerde en çok tartışılacağı konu özel istihdam bürolarına geçici iş ilişkisi kurma hakkının tanınması olacak ki bugün bununla ilgili konuşacağız. Şimdi geçici iş ilişkisi dedik ama güvenceli esneklik bunun bir diğer adı mıdır? Nedir? Farklı kavramlar mıdır bunlar?
Güvenceli esneklik aslında burada iş gücü piyasasını bir taraftan esnek çalışma modellerine adapte etmek, diğer taraftan da bu esnek çalışan iş gücünü korumak, yani onlara güvence sağlamak adına ortaya konulmuş bir kavram. Yani esneklik ve güvencenin birlikte olması diyebiliriz. Bunlardan bir tanesi de tabii geçici iş ilişkisi. Esnek çalışma modellerinden biri. Hı hı. Fakat geçici iş ilişkisi kurulurken tabii bu ilişki içinde yer alacak iş gücünün de mutlaka korunması gerekiyor. Bir takım risklere karşı.
Nasıl korunacak?
Evet, nasıl korunacağı da aslında bu söz konusu önümüzdeki günlerde daha da fazla konuşulacağını düşündüğümüz kanun tasarısı metninde kendini gösteriyor. Bu ilişkiyi kısıtlayarak süre açısından ya da hangi hallerde kurulabileceği yönünde kısıtlamalar yaparak bu işi aslında biraz daha güvenceli hale getirmiş oluyoruz. Yine bu şekilde çalışan iş gücünün ücretinin kimin tarafından ödeneceği, iş vereninin kim olduğu ve dolayısıyla iş ilişkisinden doğan tüm hakların kim tarafından karşılanacağını kanun metninde de gördüğümüz üzere bir takım kısıtlamalarla ortaya somut bir şekilde koymuş oluyoruz.
Hı hı. Evet. Peki geçici iş ilişkisi kurma hakkından söz edelim mi birazcık?
Şimdi aslında şu anki mevzuatta da geçici iş ilişkisi kurulma hakkı tanınmış durumda. Yeni getirilecek düzenlemeyle bugünkünün farkı ise şu. Bugün de uygulamada olan özel istihdam büroları geçici iş ilişkisi kurmaya yetkili kurumlar haline dönüştürülecek. Şu anda Türkiye'de...
Çok kurum var mıdır böyle?
Son veri 439. Hmm. Yetkilendirilmiş, İşkur tarafından yetki almış 439 özel istihdam bürosu var.
Peki büro var. Aynen. Ayrıca kurum?
Zaten bunlar özel istihdam büroları bir kurum. Kendileri özel, evet, bir şirket. Hı hı. Peki niye bu kadar bilmiyoruz? Yani neden, evet, etrafımızda bu kadar çok yok? Çünkü şu an itibariyle bu özel istihdam büroları geçici iş ilişkisi kurmaya yetkili değiller. Yalnızca...
Ne zaman yetkili olacaklar?
Bu kanun tasarısı hayata geçince, meclis komisyonundan geçti. Bugünlerde, hı hı, genel kurul gündemine gelmesi bekleniyor. Resmi gazetede yayınlanıp hayata geçtiğinde... Özel istihdam bürolarından gerekli şartları sağlayanlar. Hı hı. Hepsi birden yetki alamayabilirler. Çünkü kanun taslağında şu gibi unsurlar var. En az 2 yıldır faaliyette olmak ve belirli bir teminatı gösterebilmek. Çünkü burada artık şundan bahsedeceğiz. Özel istihdam bürolarının kendi işçileri olacak. Hı. Bu işçileri belirli bir süre başka bir işverenin emrine verecekler. Dolayısıyla bu kişilerin ücret ödemelerinin garanti altına alınması hedefleniyor. Bunun için de bir teminat verecek özel istihdam büroları. Bu çerçeveden baktığımızda aslında yeni olan ne? Yeni olan özel istihdam bürolarına geçici iş ilişkisi kurulma hakkının verilmesi. Şu bugün itibarıyla iki işveren anlaşırsa bir işçisinin başka bir işverene belirli bir süre verilmesi mümkün. Fakat bu çok da kullanılmıyor. Çok da uygulaması yok. Ancak turizm sektöründe özellikle
Haziran-Eylül arası yoğun dönemde bunun yapılabildiğini görüyoruz. Bunun dışında çok kullanılmıyor. Peki niye böyle bir şeyin üstünde duruluyor? Neden özel istihdam bölümüne geçici iş ilişkisi kurulma hakkı verilmek isteniyor? İş gücü piyasasının esnekleştirilmesi adına. Çünkü bugün itibariyle Türkiye iş gücü piyasası OECD ülkeler içerisinde en katı piyasalardan bir tanesi. Katılık şu anlama geliyor. Aslında daha fazla kişiye istihdam imkanı sağlayabilecekken bunu daha az kişiyle sağlıyoruz şu an Türkiye iş gücü piyasasında. Bunun da en önemli sebebi part-time çalışmanın, esnek çalışmanın maalesef yeterince gelişmemiş olması. İşte bu düzenlemeyle bu esnekliğin sağlanması hedefleniyor. Özellikle iki konuda zaten hiç itiraz yok. Yani özel istihdam bürolarına işçi sendikalarının ciddi tepkileri var. Bu kanun metni üstünde de önemli itirazları var. Fakat iki konuda aslında kimsenin bir itirazı yok. Birincisi mevsimlik tarım işçileri, ikincisi ev hizmetleri. Çünkü zaten bu işlerin mevsimlik ve geçici olması, diğer yandan temininin zor olması ve süreklilik arz etmemesi nedeniyle özel istihdam büroları vasıtasıyla gördürülmesi konusunda kimsenin bir itirazı yok. Fakat bunun dışında geçici iş ilişkisi kurulmaya olanak tanıyan düzenlemeler benim fikrimce de biraz muğlak. Dolayısıyla bugün çalışma hayatının nasıl taşeron diye bir sorunu varsa bu kanun tasarısı bu şekilde geçtiğinde biz önümüzdeki 3-5 yılda geçici iş ilişkisi sorunundan bahsediyor oluruz. Geçici iş ilişkisinin kurulması anında bir denetim mekanizması getirilmezse eğer, ki şu anki taslakta bu
böyle
yok.
Bir şey yok.
Ama dediğimiz gibi yoğun itirazlar var ve hazırlanan taslakla komisyondan geçen arasında farklılıklar var. Komisyonda birkaç ufak dokunuş yapıldı ve biraz daha işçi açısından güvenilir hale getirilmeye çalışıldı taslak. Genel kurulda da veya Cumhurbaşkanı'ndan döndükten sonra da yapılacak düzenlemeler sonrası bu gibi denetim mekanizmaları hayata geçerse iş gücü piyasası açısından olumlu sonuç doğurabilir. Ancak aksi takdirde dediğimiz gibi hak arayan tarafın işçi olacağı yeni bir mücadele alanı ortaya çıkar. Çünkü önce geçici iş ilişkisi kurulur. Daha sonra bu kişiler haklarını aramak için mahkeme yoluna başvururlar. Bu da çok uzun bir süreç ve sonuçta kimseye de bir fayda sağlamıyor.
Evet. Yeni bir istihdam yaratır ancak sıkıntıları da beraberinde getirir diyorsunuz.
Evet tabii aslında Okan Hoca'nın da söylediği gibi hali hazırda iş gücü piyasasında da buna benzer iş ilişkileri kuruluyor. Fakat tabii yasa olarak bir karşılığı yok. Yani holding bünyesi içinde olan veya iki işverenin birbiriyle anlaşması durumunda kurulan geçici iş ilişkisi dışında hali hazırda da bazı hallerde örneğin üretimde artış meydana geldi ya da işte belirli hizmetlerin çeşitlendiği, talebin arttığı dönemlerde işverenler bu tür ilişkilere başvuruyorlar. Ancak bu kanunla birlikte bu çalışma biçiminin yasal bir zemini de olacak. Yalnız bu yasal düzenlemeyi yaparken çok dikkatli davranılması gerekiyor. Örneğin burada mevsimlik çalışmalarla ev çalışmalarına bir ek olarak iş sözleşmesinin askıda kaldığı bazı haller var. İşte kadının doğum yapan kadının izne çıktığı dönem ya da askerlik süresince erkek işçilerin hizmet akitlerinin askıda kaldığı dönemde bu ilişki yine kurulabilir. Çünkü süreyle kısıtlı olacaktır. Yani işçiler geri döndüğünde görevlerine otomatik olarak bu ilişki ortadan kalkacaktır. Fakat kanun metninde yer alan bazı ifadeler var ki muğlak olduğunu ifade etti Okan Hoca. Bunlardan bir tanesi mevsimlik, bunlardan bir tanesi iş hacminin arttığı haller ve işletmenin günlük işlerinden sayılmayıp aralıklı olarak gördürülen haller. Şimdi bu tür ifadeler tabii biraz daha üzerinde çalışılması gereken ya da daha net bir şekilde ifade edilmesi gereken haller. Tüm bunlarla birlikte tabii işçi tarafından belki bir dezavantajdan daha bahsetmek mümkün. O da kişinin işe bağlılığı noktasında bir takım problemler çıkabilir. Çünkü siz bir özel istihdam bürosuna bağlı olarak işte bu ilişkinin süre kısıtına bağlı olarak diyelim ki 8 ay bir yerde çalıştınız. İşte oradaki göreviniz bitti. Sonra 4 ay bir başka yerde çalıştınız. Sonra 6 ay bir başka yerde derken hani o iş yeriyle kurmuş olduğunuz ilişki organik bağ açısından ciddi bir problem olması anlamına gelir. Yani hani kişinin iş yaşam dengesini sağlaması açısından da motivasyonu, bağlılığı ya da o kültürü, o örgüt kültürünü tanıması gerçekten zor olacak ve sürekli değişimler yüzünden de adaptasyon problemi yaşayabilecektir.
Evet. Peki kadın ve erkeklere eşit fırsatlar sunar mı? Sunacak mı ya da?
Şimdi aslında geçici iş ilişkisi kurulmasının önemli bir gerekçesi de yasalaşmış olan, hala hazırda yasalaşmış bulunan doğum sonrası izin sürelerinde işverenin bu kişiler yerine başka bir kişiyi istihdam edebilmesi. Dolayısıyla doğumdan sonra 2, 4, 6 ay part-time çalışma hakkını kullanan kadın işçi, yine aynı şekilde 5,5 yıl boyunca çocuğuyla birlikte geçirmek isteyen ebeveynlerden herhangi birisinin bu süre için çalışmamasının veya part-time çalışmasının karşılığında bu kişilerden geçici iş ilişkisi kurularak istihdam edilmesi planlanıyor. Bu açıdan bakıldığında aslında kadınlara yönelik bir ayrımcılığın engellenmesi adına bir unsur. Yani işveren geçici iş ilişkisi kurulabilmesi kaydıyla doğum iznini rahatlıkla verebilecek çalışana. Ama olaya tamamen şu açıdan bakarsak, yani cinsiyetçi bir yaklaşım var mı bu işin içinde? Benim şahsi fikrim olmadığı yönünde. Çünkü burada kadın veya erkekten bahsedilmiyor. Doğrudan geçici iş ilişkisinin kurulup kurulamayacağı durumlardan bahsediliyor. Aslında bundan daha önemli olan Işıl Hocam'ın söylediği, biz normalde klasik bir iş hayatında şunu bekleriz. Bir kişi çalışmaya başlar, o kurumdan emekli olur. İdeal olması gereken durum budur. Fakat hem neoliberal gelişmeler, hem iş gücü piyasasının geldiği durum, büyümenin yeterli olmaması gibi nedenle zaten bu artık uzak bir hayal. Yani özel sektörde çalışan bir kişi için tek bir iş yerine girip oradan emekli olmak zaten çok da şu an itibariyle yaşanan bir durum değil. Bu olursa, yani özel istihdam büroları vasıtasıyla geçici iş ilişkisi kurulması hakkı tanınırsa, çalışanın tek bir aslında işveren olacak. Fakat hangi dönemler için nereye hizmet vereceğini kendisi bile bilmeyecek. Hı hı. Böyle olunca iş arkadaşlarından bahsetmek çok kolay değil. Çünkü 6 aylık, 8 aylık dönemlerde kurulan bir iş ilişkisinden bir aidiyet duygusu ortaya çıkmayacak. Bunun dışında işverenle arasında bir bağ olmayacak. Geçici olarak hizmet verdiği işverenden bahsediyorum. Bütün bu dinamikler de çalışanların işbirliği, solidarite kavramını zaten baştan hiç oluşmadan kırması anlamına gelecek. Sendikal örgütlenme anlamında da baktığımızda geçici iş ilişkisinin çok da bir sonuç doğurmayacağını görüyoruz. Bu iki açıdan baktığımızda olumsuz yönlerini sıralayabiliriz. Ama diğer yandan Türkiye iş gücü piyasasında mevcut kişilerin daha fazla sürelerle çalıştırılması için bir alternatif olarak kullanılabilirse, yani işverenlerin özel istihdam bürolarına bakışı bu yönde evrilirse fayda sağlayacaktır.
Evet. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa bir cümlede sizden alalım.
Evet. Kamuda bu ilişkinin kurulmayacağını ve bu ilişkinin 8 aydan daha uzun süreyle de kurulmayacağını belirttiğimiz durumlarda söyleyelim. Böylece bitirelim.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Haftaya yine birlikte olacağız. Ekmek olur. Alın teri köşemizde, Hayatın Seslerinde. Sevgili dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Araştırma Görevlisi Doktor Işıl Kurnaz ve yine Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Araştırma Görevlisi Okan Güray Bülbül'dü konuğumuz. Tekrar teşekkür ediyoruz kendilerine. Haftaya görüşmek üzere diyoruz. Ekmek olur alın teri köşemizde. Ve işte bugün de Hayatın Sesleri programının sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Bugünlük bu kadar diyoruz. Program yapımcılarınız Didem Öztaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Çankaya. Kumanda masasında Baykal Alamant ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Yarın başkentten çok daha güzel bir merhaba diyebilmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Gari 28 Bilecik 25
Yamamayın. Ben buna ısıya dayanıklı cam. Buradan da çok büyük. We'll be right back.